1. Petrus'un 4. bölümüne geldiğimizde bu bölümde Petrus okuyucularının dikkatini imanlı yaşamında sık rastlanan bir duruma çekmek ister. Hayat kolay, güllük gülistanlık olduğu zaman Rab'den gelen her bereketi hakkımız olarak görmeye başlıyoruz. Bu durum Mesih imanlısı için çok sinsi bir tehlike oluşturmaktadır. Böyle bir eğilime girdiğimiz zaman yaşamda sağlanan güzelliklerin, iyiliklerin değerini küçümsemeye başlayabiliriz. Ancak şu var ki bu sıkıntı dönemlerini bizim yararımıza kullanmakta, sıkıntı yoluyla bizi günah işlemekten geri tutmakta ve kendi hayatımızın değerini anlamamıza yardım etmektedir. Günümüzde genç kuşağa bakarsak görüyoruz ki gençlerimiz sıkıcı bir ortamdan kurtulabilmek, yaşamlarına yeni bir yön vermek için her türlü yola başvurmaktadır. Ne yazık ki bu yeni yolların çoğu da gençlerimizi yıkıma götürür. İnanın yaşamınızda meydana gelen sıkıntı dönemleri sizi en olumlu şekilde yönlendirecektir. Yaşantınıza anlam katacaktır. Davut yaşamının bu üstün gizini keşfettiği zaman 66. mezmur 10. ayette şöyle yazar. Sen bizi sınadın ey Tanrı, gümüş arıtır gibi arıttın. Rabbin bizi denenme ve sıkıntı dönemlerine girmemiz için izin verdiği zamanlarda sevinmeliyiz çünkü bu yolda bizi kendisine çekmek ve hayatımıza daha iyi, daha olumlu bir yön vermek istediğini anlamalıyız. Aslında bakarsanız imanlının yaşamındaki sıkıntıların amacı budur. Bizi gümüş ya da altın arıtır gibi arıtmak, daha değerli insanlar olmamıza yardım etmek. Şimdi bu 4. bölümün ilk ayetini okuyalım. 1. Petrus 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Mesih bedence acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. İtiraf etmeliyim ki bir zamanlar bu ayetin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bu ayet üzerinde görgü sahibi olmadığım için yorum da yapamazdım. Başka yorumcuların yazılarını okuduğumda gördüm ki bunların çoğu yine bu ayetin bypass edilmiş yorumlarıdır. Yani bu konuda söyleyecek bir şey bulamamışlar. Benim şu andaki duam şudur ki Rabbin kutsal ruhu bu konuda bizleri aydınlatsın. Önce şunu açıklamak isterim ki bu kesim ile bir önceki bölüm yani 3. bölümün 18. ayeti arasında yakın bir bağ bulunur. Önceki yorumlarımda da söylediğim gibi Petrus Mesih'i haksızca elem çeken bir örnek olarak bize sundu. O doğruluk uğrunda kötü insanların elinden elem gördü. 3. bölümün 18. ayeti şöyle der. Mesih bizleri Tanrı'ya kavuştursun diye günahlara karşı bir kez öldü. Doğru kişi doğru olmayanlar için öldü. Dostum Mesih İsa sadece işkence çekmedi. Doğruluk uğruna aynı zamanda öldü. Bir zamanlar herkesçe övülen bir kitap okudu. Kitaba Tanrı öldü adı verilmişti. İçeriği de ölü bir Tanrı'dan söz etmekteydi ama Tanrı asla ölmedi dostum ve bugün ölü değil diridir. O hasta bile olmadı çünkü hiç değişmez. Evet Mesih bir insan bedenine bürünüp o bedende öldü ki günah insan bedeninde işlendiği için günahın cezası da insan bedeninde ödensin. İbraniler mektubunda yazıldığı gibi her yönden bizim gibi denenmişti. Elem çekmenin, acıyı tatmanın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Acılar içinde bedeninden kanlar aktı. Getsemani bahçesinde gözyaşları içinde babasına yalvarıp mümkünse çarmıh ölümüne gitmemeyi diledi. Ama insanlar için tek kurtuluş yolunun bu olacağını bildiğinden benim isteğim değil senin isteğin olsun diye göksel iradeye boyun eğdi. Tüm bunların acı tortusunu da tattı. En yakın dostları tarafından terk edilmeyi, kendi öğrencisi tarafından ele verilmenin acısını hepsini tattı. Tümüyle insandı ve insan duygularının yarattığı sevinç, üzüntü ve acıyı hissetti. Değerli dostum, Mesih çarmıh üzerinde öldüğü zaman içinde yaşadığı o insan bedeninin gerektirdiği günah cezasını kendisi çekti. Bunu yapmakla günahın gücü tamamıyla kırılmıştır. Ölümün iğnesi olan günah zehirleyici gücünü yitirdi. Hatırlarsanız Petrus'un bu ilk mektubunun 2. bölümünde İsa hakkında 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette şöyle okumuştuk. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Evet burada vurgulamak istediğim söz bedeninde taşıdı sözüdür. Petrus bunu 3 kez yazıp diyor ki, İnsanın günahlarının gerektirdiği cezayı İsa kendi öz bedeninde çekti. Burada çok önemli bir ruhsal gerçek de ortaya çıkmaktadır. İsa günah içinde ölmedi çünkü tümüyle günahsızdı. Günah altında da ölmedi çünkü o zaman günah ona galip gelmiş olurdu. İsa günahın gücünü tamamıyla kırdı ve onu yok etti. Günahın ağırlığı altında ölmemiştir. O zaman günahla onun ölümü arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Kardeşim, İsa günaha öldü. İsa Mesih tek bir kez öldü ve 3 gün sonra dirildi. O tekrar geldiğinde yeniden günahlar içinde ölmeye gelmeyecektir. Artık onun günahla hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Bir kez öz bedeninde günahlarımızın cezasını taşıdı. Bir kez bizim yerimize günah oldu, bir kez günaha öldü ve sonra da ölümden dirildi. Ölümden dirildiği zaman yüceltilmiş bir bedende dirilmiştir. Kutsal Ruh onu diriltti, canlandırdı. Şimdi Mesih kendisi olarak bir insan bedeninde ama yüceltilmiş insan bedeninde göklerde Tanrı'nın sağında onur yerinde yaşamaktadır. Şimdi o yüceltilmiş bedende tüm tanrısal güce ve yetkiye sahiptir. Petrus kutsal ruhtan gelen esinle okuyucularına ve şu anda bizlere diyor ki Mesih bedence işkence çektiğine göre aynı düşünceyle kuşanın. Bu söz ne demek olur? Aynı düşünceyle kuşanın. Burada sadece düşünce söz konusu edilmez. Belli bir karara vardıran düşünceden söz edilir. Demek istiyor ki Mesih işkence çektiğine göre siz de acılara katlanmaya hazır şekilde aynı kararlılık düşüncesiyle yaşayın. Paulus da Filipe'deki imanlara yazdığı mektubunda bu aynı düşünceden söz ederek Filipeliler 2. bölüm 5. ayette şöyle der. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Petrus, Mesih bedence işkence çektiler. Bu nedenle biz de aynı düşünce kararlılığında yaşamalıyız. Ama Petrus bu yaklaşımın olumlu bir yönünü gösterip, çünkü bedence işkence çeken günahla ilişkisini kesmiştir diye yazmıştı. Yani bedende elem çekmiş olan adam günahtan vazgeçmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bazı dinlerde bedene işkence yapmakla, zincirlerle dövmekle üstün ruhsal aşamalara ulaşılacağı düşünülür. Burada böyle bir düşünce asla dile getirilmez. Bedence elem çeken günahla ilişkisini kesmiştir sözü, günahtan vazgeçmiştir sözünden daha iyidir ama yine de tam anlamı ifade etmez. Eski Grekçe'de kullanılan pavo sözcüğü aktif şekilde kullanıldığında yani bir kişinin bir iş yaptığını ifade ederse, hatta bugün Yunanistan'a giderseniz bu pavo sözcüğünü yol levhaları arasında dahi görebilirsiniz. Arabayla seyahat ederken ana yola yaklaşıldı mı kocaman bir pavo levhası önünüze çıkar. Bunun anlamı dur demektir. Sevgili dinleyicim, sen bir Mesih inanlısı mısın? O zaman günah dolu bir hayat süreceğine Mesih'e iman ettiğin için elem görmeyi bilerek seçmişsen günahtan vazgeçmişsin demektir bu. Bu demek değildir ki artık ölünceye kadar hiç günah işlemeyeceksin. Evet, bir açıdan karar noktasında Mesih'e olan imanımız bize acı getirecekse kendi seçme yeteneğimizle önümüzde duran günaha sırt çevirmiş oluruz. O belirli günahla ilişkiyi kesmek anlamına gelir ama imanlının yaşamında elemin bundan başka bir görevi daha vardır. Acılar bizi günahtan geri tutmak için kullanılır. Eminim ki birçoğumuz bunu kendi yaşamımızda tecrübe ettik. Evet, elem ve sıkıntı bizi günahtan özgür kılacaktır. Yani Rab bizim doğru yolda yaşayabilmemiz için bir yol sağlar. Doktor Thomas'a göre Petrus sanki Romalıların 6. bölümünü ceviz kabuğu olan bu tek ayete koymuştur. Petrus Tanrı'nın sözü aracılığıyla yeniden doğduğumuzu açıklar. Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın sözünü kullandığında Tanrı'nın çocuğunu oluşturur. Bu Tanrı'nın çocuğunun yeni bir özelliğini işaret eder ki bu da günah içerisinde yaşayamamasıdır. İsa Mesih'in kaybolan oğlunun öyküsünü anlattığını hatırlarsınız. Luka 15. bölüm 11-24. ayetler arasında şöyle der. İsa bir adamın 2 oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini 2 oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona, baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine, çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besil danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar diyor. Bu oğlun özelliği nedir? Oğul, domuzun yemliğini, yiyeceklerini değil, babanın evini, temizliğini ve yiyeceklerini özlüyordu. Bunun gibi bir insan da günah içinde yaşamayı seviyor ve bundan hoşlanıyorsa, böyle biri göksel babanın, ailesinin bir ferdi olamayacaktır. Yani böyle biri daha kurtulmamıştır. İmanlı günaha düşebilir ama düşse bile bir gün kalkıp babama gideceğim der. İnanlı günah içinde vurdum duymaz bir şekilde yaşayamaz. Yeni özelliği, yeni yaşama ve doğaya sahip olan Tanrı'nın bir çocuğu, Mesih'i yaşamının her alanında hoşnut etmeye çalışır ve bunu özler. Bu yüzden kutsal kitabın tümünü incelememiz gerekli olduğuna inanıyorum. Kutsal kitabın tümüne ihtiyacımız var. 2-3 ayetten kural sistemini çıkarman ve buna göre yaşaman mümkün olmayacaktır. Kutsal söze uyan ve imanlı bir yaşam yaşayabilmenin yolu sadece Mesih'in düşüncelerine ve kutsal ruha sahip olmakla mümkündür. Tanrı sözü ve kutsal ruh kişiyi etkileyecektir. Tanrı'yı hoşnut edebilsin ve onu utandıran şeylerden kaçabilsin diye imanlının yüreğinde hareket eder. Petrus bu konuda 2. ayette şöyle yazar. Sonuç olarak dünyadaki yaşamın geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. Bu konuda bizi teşvik eden sadece Petrus değil aynı zamanda başka yazarlar da vardır. Örneğin Paulus Roma'daki imanlara yazdığı mektubunda Romalılar 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir der. Burada Paulus bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce ölüme götürür diye yazarken acaba neyi ifade etmek ister? Bu ne demektir? Bir Mesih imanlısı kendisini bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünceye kaptırırsa kurtuluşunu yitirip sonsuz ölüme mi gidecektir? Hayır. Bu durum imanının İsa Mesih'teki kurtuluşunu etkilemez ama Rab ile arasındaki bağlantıyı, o paylaşım bağını öldürür. Değerli kardeşim bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Bir imanlı bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşüncelere kendisini verirse Rab ile arasındaki ilişki, bağ ölmeye başlayacaktır. Bu durum uzun bir süre devam ederse, imanlı kurtuluşunu yitirmese bile yargı gününde sanki ateşten geçip de her şeyi yanmış birisi gibi Rabbin önünde çıplak ve utandırıcı bir durumda kalacaktır. Kutsal kitap 1. Yuhanna 1. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında şöyle diyor. Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bize her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Mesih inancı konusunda birçok yanlış anlaşılan yön var. İşte bu günah konusu hem imanlılar hem de iman etmeyenler tarafından çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Bir imanlı hem günah içinde hem de Mesih'te sağlanan paylaşım bağları içinde yaşayamaz. Günümüzde insanları Rabbin kutsal sözünden ayıran şey günahtır. İtiraf etmeliyim ki ben bu çalışmalarımı radyo aracılığıyla sürdürürken ancak dinleyicilerimin küçük bir kitlesinin yüreklerine hitap ettiğimi biliyorum. Dua ediyorum ki değerli dostum Tanrı sözü sizin de yüreğinize konuşsun. Biliyorum birçokları kestirme yollardan geçip imanlı hayatını yaşamaya çalışır ama bu imkansızdır. Kutsal söze göre imanlı yaşamımızı onun tasarlarına göre yaşamak istersek elem ve acı vadisinden geçmemiz gerekecektir. Bu vadiden geçerken kutsal sözünü kullanıp bizi günahtan koruyacak olan Tanrı'nın kendisidir. O zaman bundan sonra bedende geriye kalan vaktimizi insanlara özgü tutkulara bağlılıkla değil Tanrı istemi uyarınca geçirmek isteyeceğiz. Acı çeken insanın yaşama bakış açısı tamamıyla değişecektir. Petrus açıklamaya devam ederken ileriye bakıp yaşamın ne kadar kısa olduğunu açıklayarak şöyle diyor. 1. Petrus 4. bölüm 3. ayet. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. Mesih İsa'ya iman ettikten sonra önceki hayatımızı tüm tutku ve günahlarıyla sürdürmek çılgınlık olur. Aslına bakacak olursak gerçekten yeniden doğmuşsak eski hayatımızın içimizde tahrik ettiği arzulara uyarak yaşayamayız. Eskisi gibi yaşayabilirsek yeniden doğuşumuz olmaz. Mesih'e iman etmiş durumdaysak ona kopmaz bağlarla bağlanmışız demektir. O zaman hem dünya hayatını hem de imanlı hayatını bir arada sürdüremeyiz. Bir gün, bugün onun için yaşamalıyız. Bu güzel bir amaçtır. Yaşamımız oldukça kısa. Unutmayalım ki bir gün Rabbimizin önünde duracağız. Kurtuluşumuz konusunda bir kaygımız olmasa bile yeryüzündeki kısa hayatımız konusunda ona hesap vereceğiz. Bir arkadaşıma bereketli bir vaiz hakkında soru sordum. Söyle bakalım, hizmetinin gizi neydi? O günah konusunda vaaz verdi. Günah konusunda konuşurken hep detaylı konuştu ve bu konuya ışık saçtı cevabını aldım. Simon Petrus da burada bu konuya ışık saçmaktadır. Petrus, soysuzlukla, tutkularla, içki düşkünlükleriyle, içkili gürültülü eğlence alemleriyle, sarhoşlukla, yasayı hiçe sayan yalancı tanrılara taparak yaşamaya yeteri kadar vaktimiz yok diyor. Bu ayette sıralanan günahlara şöyle bir göz atarsak, günümüzde imanlı olmayan dünyayı bu ayet gözler önüne serer. Seks günahlarını, içkiyi ve sahte dinleri görürüz. Soysuzluktan burada söz edilir. Buna aynı zamanda sefahat ya da eski Türkçe'de fücur denilir. Yani genel olarak cinsel ahlaksızlıklar içerisinde başıboş bırakılmış düşkünlükler olarak bunlar karşımıza çıkar. Sonra tutkulardan söz ederken bunun içinde şehvet arzularının da bulunduğunu unutmamalıyız. Burada bahsedilen tutkular yasal olmayan, tatmin edilen arzuların her türlüsüdür. Burada özellikle cinsel günahlar söz konusu edilir. Petrus yalancı tanrılara tapıcılık diye devam eder. Kutsal söz bize her kötülüğün kökü para sevgisidir der. Hırs ve açgözlülük günümüzde işlenen putperestliklerdir. Sizi Tanrı'dan geri çeken şeyler bunlardır. Ve Petrus bu ayetlerde bunları açıkça bize sunar. Hatta iman etmeyenlerin imanlıya bu konuda baskı yapacaklarını vurgulamak isteyen Petrus şöyle devam eder. 1. Petrus 4. bölüm 4. ayet. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor. Size sövüyorlar. Sevgili dostum, senin önünde iki yol var. Ya Tanrı'yı hoşnut edeceksin ya da insanları. Bu konuda kendini aldatmaya girişmemelisin. Yani ben hem Tanrı'yı hem de insanları hoşnut edebilirim düşüncesine sakın kapılma. Rabbin ahlak kuralları konusunda insanları hoşnut etmeye giriştiğin anda Tanrı'yı hoşnut etmediğini bilmelisin. Yuhanna 15. bölüm 18. ayette dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin der İsa. Biz İsa Mesih'in izinden yürüyeceksek, onun öğrencisi olacaksak, ona yapılanların bize de yapılacağını bilmemiz gerekir. Dünya Mesih'ten o kadar nefret etmişti ki sonunda onu çağırmaya geldi. Sen Mesih'e iman ettin mi kardeşim? Ettiysen bil ki dünya senden nefret edecektir. Yani dünya hayatına katılmadığından, sövüp saymadığından, üçkağıtçılık yapmadığından, rüşvet alıp vermediğinden dolayı sana kim besleyecektir? Aslında dünya senden nefret etmiyorsa senin imanlı hayatında bir eksiklik olduğunu da söyleyebilirim. Burada size genç bir Mesih imanlısının tecrübesini aktarmak istiyorum. 16 yaşındayken bu genç daha Mesih İsa'ya iman etmemişti. Bu durumdayken genç bankalardan birinde iş bulur ve orada çalışmaya başlar. Bir yıl orada kendisini ve yeteneklerini gösterdikten sonra banka müdürü ona söz verir ki ertesi yıl maaşını artıracak ve bankadaki konumu da yükselecektir. Bu delikanlı çalıştığı iş yerinde kendisini güvenlik içinde ve herkesçe sevilerek hisseder. Derken bir gün gençlerin katıldığı bir toplantıya o da katılır ve orada kurtuluş haberini duyunca hayatını Mesih İsa'nın ellerine teslim edip onu izlemeye karar verir. Hatta artık bankada çalışıp kendi konumunu ilerletmektense müjdeci olmaya da karar verir. Bu kararını banka müdürüne açıklar ve bankadan ayrılacağını söyler. Onun çalışkan birisi olduğunu bilen müdür buna fazla engel olmaz ve hatta bir süre onun yarı mesai çalışmasına bile izin verir. Ama genç adam şimdi bir değişikliğin yer almakta olduğunu fark etmiştir. Daha önce herkesce sevilirken şimdi yaşam tarzından dolayı sevilmemenin ne demek olduğunu da tecrübe etmeye başlar. Bu genç imanlı sonunda anlar ki dünya izlemekte olduğu efendisinden nefret ettiği gibi ondan da nefret etmektedir. Burada yanlış anlaşılmaması gereken bir nokta var. Mesih imanlısı dünyadan elini eteğini çekmemelidir ancak dünya hayatına da katılmamalıdır. Geçenlerde bir başka genç ile konuşurken onun da Mesih İsa'ya yeni iman etmiş olduğunu anladım. Şu anda turizm işletmeciliği üzerine açık öğretime girmiş durumda. Yaz geldi mi okul masraflarını karşılayabilmesi için kendisine iş bulması gerekiyordu. İş ararken doğal olarak kendi mesleğine uygun bir şey yapmak istediğinden Antalya, Alanya gibi turistik yerlerde garsonluk yapmayı düşünüyordu. Bir ara kendisine ilginç bir teklif gelmiş. Maddi yönden çok cazip bir teklifmiş bu. Diskolardan birinde garsonluk yapacak ve kazanacağı para normalin 2-3 misli olacaktı. Önce heyecanlandı ama işin iç yüzünü araştırdığında bu diskoda kadın pazarlandığını, fahişelik ve türlü pisliklerin yapıldığını öğrendi. Önce düşünmüş, para gerçekten iyi. Benim bu işlere karışmama gerek yok. Bana ne zararı olabilir ki? Ama daha iyi düşününce bir imanlı olarak bunu yapamayacağını kavradı. Daha az paraya namuslu bir aile lokantasında garsonluk yapmayı seçti. Bu gencin bu şekilde karar vermesi beni gerçekten sevindirdi. Sevgili dinleyicim, bir Mesih imanlısı olarak bilinçli şekilde ne günahın içine girebiliriz ne de günahı onaylayabiliriz. İmanı ruhsal açıdan Tanrı'nın çocuğudur. İçimizde Rab İsa Mesih'in karakteri oluşmaktadır. Aynı zamanda kopmaz bağlarla bağlıyız. O senin ve benim günahlarımız için acı çekti ve çarmıh üzerinde canını feda etti. Ancak biz günah içinde yaşayalım diye bunu yapmadı. Doğruluk içinde yaşayalım diye o böyle davrandı. Kutsal ruhunu gönderdi ki içimizde yaşasın ve o kutsal olduğu gibi biz de kutsal olabilelim. Bizi özel bir halk olarak kendisine ayırdı. Çarmıhtaki ölümüyle bizi kendi bedeni olan kilise topluluğuna vaftiz etti. Şimdi içimizde yaşamakta olan kutsal ruhun bizi gün be gün doldurmasını ve sadece Rab için yaşamayı arzu etmeliyiz. Eski arzular, eski tutkular Mesih ile birlikte çarmıha çakılmıştır. Biz artık günaha öldük. Çünkü Mesih bizim yerimize çarmıhta günaha karşı öldü. Evet, biliyoruz ki kendi gücümüzle günaha karşı koyamazdık. Bu nedenle gereken işi kendisi yaptı ve bize de günaha karşı durma gücünü verdi.